Yurt dışına çıkacaklara müjde. Miles & Smiles Garanti BBVA kredi kartlarıyla yurt dışında toplam 60 bin lira ve üzeri fiziki alışveriş yapın. Garanti BBVA'daki varlık tutarınıza göre tek yön uçak bileti değerinde 8500 mil kazanın. 30 Nisan'a kadar ilk alışverişinizden önce bonus flash'tan kampanyaya katılmayı unutmayın. Ayrıntılı bilgi Miles & Smiles Garanti BBVA.com ve bonus flash'ta. Miles & Smiles kredi kartları 2000 yılından beri Garanti BBVA'dan.
İyi akşamlar, Güne Bakış'a hoş geldiniz. Hafta içi her gün saat 19'da Türkiye ve dünyanın gündemini uzman yorumlar ve sahadan canlı bağlantılarla editörüm Egemen Gök ve ben Gökçe Çiçek Köse'de sizlere aktarıyoruz. Rejide Özge Elvan ve Rabia Başa var. Bugün siyasetin gündeminde grup toplantıları vardı. Liderlerin mesajlarında neler öne çıkıyor? Sizlerle paylaşacağız az sonra. Halkların Demokratik Partisi'nin aday çıkaracağız açıklaması seçimleri nasıl etkileyecek? Mesut Yen, Profesör Doktor Mesut Yen bizimle birlikte olacak. Onunla ayrıntıları konuşacağız. Altılı Masa ve HDP ilişkisi ne olabilir, nasıl olabilir, beklentiler neler? Biraz konuşacağız tabii ki. Trendyol kuryeleri de, Trendyol Go kuryeleri de eylemde. O eylemden de sizlerle kısa bir bölüm paylaşacağız. Başlayalım. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli partisinin grup toplantısında açıklamalarda bulundu. Bahçeli seçimle ilgili Mayıs ayı içinde bu işi bitirelim dedi. Bahçeli Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilliği genel seçimlerinin ne zaman olacağına ilişkin tartışmaların bir an evvel son bulması beklentimizdir. Böyle bir karar çıkarsa bu durum bir erken seçim değil, seçim tarihinin güncellenmesi şeklinde yorumlanmalıdır dedi. Halkların Demokratik Partisi eş genel başkanı Pervin Buldan partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada seçim tarihinin öne alınması tartışmalarına dair açıklamalarda bulundu, muhalefeti eleştirdi.
Seçimler için bir takvim arayışındadır. Sürekli bir papatya falına bakıyorlar, papatya falı açıyorlar ve kaybedecekleri günü seçmekte büyük bir zorluk yaşıyorlar. Onlar için tabii ki elbette ki zor bir seçim olacak. Haziran'dan korktuklarını biliyoruz. Çünkü 7 Haziran sendromları var. Nisan-Mayıs arasında gidip gelen bir ittifak var. AKP-MHP ittifakı. Gidip de gelemeyeceğiniz tarihi ben söyleyeyim. Bu seçimlerin ikinci turu kesinlikle Haziran'dadır. Ve Haziran'dan kaçamayacağınızı özellikle belirtmek istiyorum. Biz bir taraftan iktidarın politikalarıyla mücadele ederken diğer taraftan da ülkenin siyasi kaderini bizim dışımızdaki siyasal muhalefetin ürkek, çekingen, ortaklaşmaktan ve mücadeleden uzak tutum ve anlayışına da asla terk etmeme kararlılığı içerisindeyiz. Daha önce de açıkladığımız üzere Cumhurbaşkanı adayımızı yakın zamanda halklarımıza müjdeleyeceğiz sevgili arkadaşlarım.
Edirne cezaevinde bulunan eski Halkların Demokratik Partisi eş genel başkanı Selahattin Demirtaş, Twitter hesabından seçim güvenliği hakkında paylaşımda bulundu. Seçim güvenliği bugünden başlar, yemin törenine kadar sürer. Halk iradesinde göz dikmeye cüret edebilecek odaklar bir araya gelebiliyorsa, 3 muhalefet ittifakı da seçim güvenliği için ortak çalışma başlatmalı. Bunu öncülük etmek CHP'ye düşer. Belki de hazırlık yapılıyordur dedi. Halkların Demokratik Partisi Danışma Kurulu Anayasa Mahkemesi'nin 5 Ocak 2023'te HDP'nin hazine yardımı hesabına geçici olarak bloke koyma kararı üzerine bugün İstanbul'da bir otelde basın toplantısı düzenledi. Açıklamayı HDP Danışma Kurulu adına kurul üyesi Profesör Doktor Ayşe Erzan okudu.
Hazine yardımının AYM kararıyla bloke edilmesi, yalnızca milyonlarca seçmenin vergileriyle ve iradeleriyle HDP'nin demokratik siyaset yapması için verilen yardım engellenmemiş, adil demokratik ve eşit koşullarda yapılması gereken seçim sürecine de adeta hançer sokulmuştur. 69. maddesine göre bir siyasi partinin hazine yardımından kısmen veya tamamen yoksun bırakılması kararı, yargılamanın sonucunda verilebilecek bir karardır. Bir diğer deyişle, hazine yardımından mahrum bırakılma bir yaptırımdır. Yargılama süreci sonunda karar verilmesi gereken yaptırımın, yargılama devam ederken tedbir olarak uygulanması hukukla bağdaşmaz. Bu karar seçimlere doğrudan bir müdahaledir. HDP'nin yargılama süreci artık son evresine gelmektedir. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı 10 Ocak 2023'te AYM önünde sözlü olarak açıklamalarda bulunmuştur. Kararı olarak verilmesi seçimlere doğrudan doğruya etki yapacaktır. Bu çok açık olan husus, hazine yardımının bloke edilmesi kararıyla ilk işaretini de vermiş bulunmaktadır. Karar böylece HDP'nin seçim faaliyetlerinin sınırlandırılması, faaliyetlerin sınırlandırmaya yönelik siyasi bir tavırdır.
Siyaset bilimci Profesör Doktor Mesut Yen bizimle birlikte. Hocam merhaba, hoş geldiniz.
Merhaba, hoş bulduk.
Hocam, HDP adayı çıkaracağını açıkladı. Gerekçe de açık, şeffaf bir müzakere süreci talep ediyoruz. Bir ilkeler sürekli dile getirdiği ortak adayın belirli ilkeler etrafında bu ilkelere uyacak bir aday profili istediklerini de söylemişlerdi. Peki hocam, altılı masa ve HDP ilişkisi nasıl olabilir? Sonuçta bir yerel seçim süreci deneyimi var. Bir şekilde Halkların Demokratik Partisi'nde desteğiyle Millet İttifakı denilen, o dönem adı Millet İttifakı olan adayları destekledi Kürt seçmen, HDP seçmeni. Fakat şimdi bugün bu formül işler mi? HDP ne bekliyor? Sizce yeni bir ilişki biçimi mümkün mü?
Mümkün olsa gerek. Daha doğrusu olması lazım. Eğer mevcut iktidardan kurtulmak isteniyorsa, bu yönde bir ortak irade varsa muhalefet partileri arasında. Çünkü HDP'nin böyle bir iradesi var. Muhalefet partileri de olduğunu söylüyor. Ancak anlaşılan o ki, bir başına bu ortak iradeye sahip olmak ya da bunu talep etmek şu anda muhalefetle HDP arasında bir birlik oluşmasına yetmiyor. Bunun yetmesi için bir şeyler yapılması gerekiyor. Benim de naçizane ona dair bazı fikirlerim var. Önce şunu bir söylememe izin verin. Şimdi biz doğal olarak HDP ile muhalefet arasında bir ortaklığın oluşması gerektiğini düşünüyoruz ve bir açıdan da haklıyız. Çünkü işte ortada otoriter bir iktidar var. Bu iktidardan mağdur olan işte toplumsal kesimler var. O kesimlerin temsilcileri de bugün işte belli başlı muhalefet partilerini oluşturuyorlar. Dolayısıyla mantıken bu partilerin bir araya gelip bir ortak adayda buluşması gerekiyor. Ama velakin şunu hatırlayalım. Sonuçta HDP ve diğer partiler, hatta bu altılı masa dediğimiz partiler, kendi aralarında da bundan 4-5 sene öncesine kadar bir birlik içerisinde falan değillerdi. Bunlar ayrı programlara sahip, ayrı vizyonları olan partilerdi. Dolayısıyla bir yeni gelişme oldu Türkiye'de. İşte Cumhurbaşkanlığı sistemine geçiş ve onunla birlikte kurulan bu otoriter rejim vesaire. Bunlarla birlikte bugün bu partiler arasında biz bir ortak zemin olabileceğini, olması gerektiğini vesaire konuşuyoruz. Diğer türlü yani HDP, CHP, İYİ Parti, bunlar bildiğiniz üzere sadece yani tüzel kişilik itibariyle ayrı partiler değil, birbirlerine çok ayrı programlara, biraz ulaştırılması zor programlara sahipler. Ancak böyle olmasına rağmen biz 2019'da şöyle bir özel ilişki formu gördük. HDP ile işte bugünkü altılı masanın daha çekirdeğini teşkil eden Millet İttifakı arasında. HDP çok hani armudun sapı üzümün çöpü demeden, çok da fazla bir şey beklemeden CHP'nin işte büyük şehirlerdeki belediye başkanı adaylarını destekledi ve birçok yerde de HDP'nin desteğiyle bu adaylar seçimi kazandı. Şimdi 2019'daki bu manzaranın benim anladığım bugünkü altılı masa bir tekrarını istiyor. Fakat HDP de buna razı değil. Çünkü 2019'da 2017'de başlayan bu Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçiş referandum sonrası onun arkasında oluşan siyasi iklimde HDP'nin yaptığı bir şekilde diyelim ki daha makuldü ama bugün artık o kadar makul değil. Kaldı ki söz konusu olan malum bir genel seçim ve Cumhurbaşkanlığı seçimi. Yani yerel seçim değil. Hem seçimin doğası yani değişmiş durumda ama hem de zemini değişmiş durumda. Dolayısıyla HDP altılı masaya diyor ki 2019'daki form olmaz. Hem de bunu neyin üzerine söylüyor? Şunun üzerine. Şimdi hatırlayacaksınız yine bu 2019 seçimlerinden sonra hani muhalefet nasıl bir araya gelecek vesaire işleri konuşulurken HDP de bu masada olacak mı olmayacak mı tartışmaları vardı ve belli ki HDP olsaydı bugünkü altılı masa çok bugünkü biçimde orada olmayacaktı. HDP bunu da engellememek için yani bugünkü altılı masa dediğimiz partilerin bir araya gelmesini kolaylaştırmak için bir kısmıyla, bir kısmı da kendi programı ayrı olduğu için diyelim. Dedi ki ben ayrı bir blok kuruyorum. Dolayısıyla bunu tartışmanıza bile gerek yok. Yani HDP masada olacak mı, olmayacak mı diye. Dolayısıyla yani altılı masayla HDP arasındaki ilişkinin böyle en az 3 fazı var ayrı aşamalardan geçen. Ve ama muhalefet dediğim gibi bu ikinci faza odaklanıyor. Yani 2019'daki şey tekrar etsin. Bugün biraz Kılıçdaroğlu'nun bir açıklamasını okudum. Buna benzer bir şey bekliyor belli ki altılı masa. Oysa HDP belli ki bu dediğim 2019'daki formu tekrar etmeyecek. Aksine altılı masadan açıkça tanınmasını yani bir meşru aktör olarak tanınmasını ve adayın saptanmasında ve daha sonra da takip edilecek hükümet programında bir şekilde görüşünün alınmasını ya da görüşlerinin oraya entegre edilmesini istiyor. Şimdi bu nasıl olabilir? Bu mümkün olabilir mi? Eğri oturup doğru konuşmak lazım. HDP'nin talebi baştan sona meşru. Bu talebin herhangi bir yanlışlığı yok. Olması gereken de o. Ama belki bir de bir şöyle bir realite var. Biliyoruz ki işte özellikle İYİ Parti'nin bunu artık vetosunu, itirazını her ne denecekse densin. Bundan dolayı HDP ile altılı masa arasında işte adayın saptanması ve program müzakereleri HDP'nin önerdiği, beklediği ve bu demin normal dediğim bir şekilde yürümeyecek. Orası belli, öyle olmayacak. Yani altılı masa, yedili masaya dönmeyecek aday saptanırken ve program oluşturulurken ki zaten programın büyük kısmında oluşturulmuş. Dolayısıyla benim burada önerim, yani makul gelen öneri HDP ile masa arasında şöyle bir ilişki kurulması. Masanın ortak adayı HDP'nin itiraz etmeyeceği bir figür olarak belirlemesi. İkincisi de belirlenen bu ortak adaya daha sonra HDP ile müzakere için bir özellik tanınması, imkan verilmesi, belli sınırlar içerisinde HDP ile müzakere etmesine izin verilmesi. Şimdi bu dediğim gibi böyle şey yani realiteyi iki tarafından tanıyan, hem HDP tarafından tanıyan hem de altılı masa tarafından tanıyan bir formül bana kalırsa. Ve formülün hani çalışması şu açıdan da çok zor değil. Bu özellik verilecek aday sonuçta HDP ile gidip her şeyi sıfırdan konuşmayacak. Baştan sona konuşmayacak. Ya da diyelim ki muhalefetin bütün programını konuşmayacak. Zaten hani muhalefet bir programla gitmiş olacak oraya. Ama bundan da önemlisi HDP'nin işte son 2 yıldır neredeyse muhalefetle ortaklık için, işbirliği için vazgeçilmezlerimiz diye ortaya koyduğu şeyler konuşulmayacak, üzerine ulaşılmayacak şeyler değil. Yani altılı masada İYİ Parti olmasına rağmen. Çünkü HDP'nin bütün ana talepleri esas olarak çok temel demokrasi talepleri, çok temel insan hakları talepleri. O itibarla senin söylediğin ilişki formu geliştirilirse, çıkacak ortak adayla HDP arasında bir müzakere yürütülmesi, bu müzakereden de olumlu bir netice çıkması çok zor olmaz diye düşünüyorum kendi adıma.
Peki hocam, bir noktanın altını çiziyorsunuz. Erdoğan, yani muhalefetin bakış açısı açısından, Erdoğan'dan kurtulalım ama tırnak içinde, Kürtlere borçlanmadan. Bu mümkün mü ya da bu bakış açısı nasıl etkiler bu ilişkiyi?
Yani ne yazık ki işte bu ağır bir nasıl diyeyim kaygı muhalefette ya da kaygı da değil aslında arzu. Yani Kürtlere borçlanmadan bu işten sıyrılalım. Bu yönde bir kuvvetli arzu var. Yani bu da sadece İYİ Parti'de değil, kısmen CHP'nin de paylaştığı, işte Demokrat Partisi'nin de paylaştığı, diğer partilerin de belki şurasından burasından paylaştığı bir işte arzu ya da kaygı her neyse. Şimdi orada da yine dediğim gibi eğri oturup doğru konuşalım. 2015'ten sonra HDP'ye, Kürt hareketine yapılanlara yönelik muhalefet çok güçlü bir itiraz geliştirmedi ve o yapılanlar sonucunda Kürt hareketinin gelmiş olduğu seviyenin devam etmesinden yana görünüyor muhalefet. O da ne demek? Yani Kürtlerin herhangi bir hak hukukla buluşmadığı bir siyasi ortamdan muhalefet partilerin büyük kısmı biraz belki deva hariç çok aman aman şikayetçi değiller. Dolayısıyla rejim değişsin, iktidar değişsin istiyorlar ama Kürt meselesindeki mevcut rejimin ya da iktidarın kurduğu statükoda aman aman değişmesin istiyorlar. Şimdi bu eğer HDP'nin oyuna muhalefetin ihtiyacı olmasaydı olabilecek bir senaryoydu. Yani onlar diyelim ki Erdoğan'ı değiştirebilir ve sonra Kürtlere bir şey vermeme siyasetini muhalefet de devam ettirebilirdi. Ve lakin durum o değil. Hatta bir dönem böyle bir formül, böyle bir seçenek epey konuşuldu. Bunun peşine de düşüldü. Ama geldiğimiz noktada anlaşıldı ki işte Kürtlerin HDP'nin desteği olmadan iktidarın değişmesi mümkün değil. Dolayısıyla muhakkak hani Kürtlerle bir ya da HDP ile onun temsilcisi olarak yani Kürtlerin bir kısmının temsilcisi olarak HDP ile bir müzakere yapılması gerekiyor. Yani Kürtlere bir şekilde borçlanması gerekiyor. Biraz önceki soruya cevap verirken söylediğim son şeyi burada da tekrar edeyim. Yani Kürtlere borçlanılması kaçınılmaz ama verilecek borç mu ya da neyse çok büyük bir borç değil zaten. Dediğim gibi HDP'nin talepleri atla deve değil. Beklenen şey asgari demokratik standartlar ve temel bazı insan haklarının işte ihlal edilmemesi hali. Dolayısıyla hani eski statükoya dönmeyelim kaygısı muhalefet için yani muhalefetin bazı aktörler için anlaşılabilir ama HDP'nin de bir işte borç tahsil etme arzusu anlaşılabilir. Çünkü dediğim gibi 2015'ten özellikle de 2018'den sonra olanlar HDP açısından, Kürtler açısından çok rahatlıkla kabul edilebilir şeyler değil. Velhasıl yani geldiğimiz yer şöyle bir yer. Evet, Kürtlerin HDP'nin oyuna ihtiyaç var iktidar değişikliği için ve bunun da olabilmesi için Kürtlere bir takım teminatların, sözlerin verilmesi gerekiyor. Ama orada da demin söylediğim üzere bunlar öyle atla deve teminatlar ya da sözler de değil.
Peki hocam, sizce buradan geri dönüş var mı? Yani Halkların Demokratik Partisi artık aday açıklayacağız dedi. Daha doğrusu Emek ve Özgürlük İttifakı desek daha doğru olur herhalde. Dedi ama işler değişebilir. Altılı masadan gelecek adıma bağlı diyebiliyor musunuz? Yoksa artık ne olursa olsun aday çıkar mı sizce?
Aday çıkarsa da bu değişebilir. Yani
Aday geri de çekilebilir diyorsunuz.
adayın
Anlıyorum.
açıklanacağı bir kere kesin. Yani adayın açıklanması bir şey, adayın başvurması başka bir şey. Bunlar hep ayrı aşamalar ve başvurduktan sonra çekilmesi de ayrı bir şey. Şimdi dediğim gibi bir aday açıklayacakları açık. Bundan sonra buradan geri dönülmeyecek, orası belli. Ama o adayla başvuru yapıp yapmayacağı HDP'nin orası henüz açıklanmış değil. Orada büyük bir ihtimalle muhalefetin ne türden bir tutum alacağı şekillendirecek. Ayrıca konuşulan bir ikinci tur meselesi var biliyorsunuz. Yani HDP adayını açıklasa bile bu büyük bir ihtimalle bir ikinci tura gidiş demek. İkinci tur aşamasında HDP'nin adayının elendiğini varsayalım ve muhalefetle Erdoğan'ın baş başa kaldığını varsayalım. Orada bile HDP'nin adayı olmadan HDP'nin tutumu ne olacak meselesi önemli olacak. Bu da bir yine pazarlık demek olacak. Yani iki aşamada pazarlık ya da müzakere her neyse yapılabilir. Bir, seçimlerden önce HDP'nin adayını çekmesi ve ortak adayı desteklemesi üzerine. İkincisi de eğer orada bir ikinci tur senaryosu çalışırsa o senaryoda da yine HDP'nin işte ortak adaya destek vermesini sağlamak üzere bir müzakere.
Peki hocam, bir formül daha, altılı masayı temsilen HDP ile kimse görüşmesin. Örnek veriyorum, Ali Babacan, Deva Partisi en olabilir parti olduğu için söylüyorum. Ancak Cumhurbaşkanı adayı görüşebilir formülü nasıl sizce?
Biraz önce söylediğinden nasıl bir farkı var? Yani şey
Hı-hı.
ortak aday görüşsün şeyinden. Benim de söylemek istediğim aşağı yukarı buydu. Farklı bir
Biraz
şey var
açar
bu şekilde.
mısınız hocam? Hı-hı. Yani
Söylediğim şu
bu
ya.
karşılıklı tatmin eder mi bu formül?
Şimdi yani kimse adına konuşamam. Ben hani dışarıdan bir gözlemci, bir yorumcu olarak konuşabilirim. HDP açısından ne kabul edilir, ne kabul edilemez bilebilecek durumda değilim ama şunu söylemeye çalışıyorum. Aktörler var. İki tane diyelim ki ana aktör. HDP ve işte altılı masa. İki aktörün de dertleri var. Mesele şu, bu dertler uzlaştırılabilir mi bir yerde? Şimdi HDP şunu derse biz gideceğiz altılı masada oturacağız. Aday hesaplanmasından programın işte finalize edilmesine bütün o aşamalarda yer alacağız derse bu olabilecek bir şey değil ama HDP'den bu yönde çok bir işaret aldığını söyleyemem açıkçası. Belki hani aday saptanmadan önce bir konuşulması istenebilir ama şu çok olabilecek gibi görünmüyor. Yani altılı masanın bütün aktörleriyle HDP'nin bir dediğim gibi yedili masa şeklinde bir görüşmesi çok olabilecek gibi görünmüyor. Dolayısıyla bu olmayacaksa özellikle de İyi Parti ve Demokrat Parti'nin işte bagajlarından ya da çekincelerinden ötürü bu olmayacaksa aday belki saptanmadan masadan bir temsilci HDP ile saptanacak aday üzerine bir ön görüşme yapabilir ve ardından da ortak aday bir kez belirlendikten sonra demin söylediğim formül devreye girebilir. Yani ortak aday gidip HDP ile kendi programını konuşabilir. Sonuçta bu her ne kadar altılı masa bir parlamenter sisteme dönüş programı üzerine uzlaşmışsa da kurulacak bir Cumhurbaşkanlığı kabinesi olacak. Bu da işte aday olacak kişinin kendi programını aktörlerle müzakere edebilmesi demek. Yani sadece HDP ile de değil. Başka partiler var, işte başka kurumlar var, inisiyatifler var vesaire. İdeal olan Cumhurbaşkanı adayının bu türden büyük inisiyatiflerin hepsiyle gidip görüşmesi başta HDP olmak üzere.
Profesör Doktor Mesut Yen, çok teşekkürler yayınımıza katkıda bulunduğunuz için, değerli katkılarınız için, fikirleriniz için hocam çok sağ olun.
Ben teşekkür ederim.
Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu partisinin meclisteki haftalık grup toplantısında Pazar günü TV yüzde yayımlanan ve gazeteci Uğur Dündar'ın sorularını yanıtladığı programda askeri özel şirket Sadat'ın reklamının gösterilmesiyle ilgili açıklamalarda bulundu.
Kararımdan dönmedim. Ve artık son aşamaya geldik. Silah ve suikast tehditleri. Son uyarılarını yapıyorlar akıllarınca. Yeni bir şey değil. Uzun zamandır bu tehditler var. Şimdi bu kürsüden bu çetelere, bu mafyaya, bu paramiliter yapılara seslenmek istiyorum. Be gafiller, be şerefsizler, be akılsızlar, be müptezeller, be çakallar. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim arkadaşlar. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Be çakallar, siz mi beni korkutacaksınız? Sizin önünüze diz çöküp yaşamaktansa ayakta ölmeyi tercih ederim. Hodri meydan. Hodri meydan, gelin görüşelim. Gelin bakalım. Açıkça söyleyeyim. Ha Allah nasip eder de yaşarsak hayatınız boyunca görüp göreceğiniz en büyük kabus olmaya devam edeceğim. Trolleriniz beni yolumdan çeviremez ve durduramazsınız. Ha şunu da söyleyeyim. Eğer bana bir şey olursa halkıma emanetimdir. O 418 milyar doları siz tahsil edeceksiniz. Gençlerimizin geleceğidir bu para. Bu ülkenin doğmamış bebeklerinin parasıdır o para. Bu ülkenin parasıdır o para. Alacaksınız o parayı, her kuruşunu tahsil edeceksiniz. 85 milyona tahsil edeceksiniz o parayı. Benim size vasiyetimdir bu. 418 milyar doları bunlardan alacaksınız.
Trendyol Go kuryeleri firma tarafından açıklanan zam oranına karşı Maslak'ta bulunan genel merkez önünde eylem yaptı. Bazı motokuryeler eylemde bulunan çalışanların basına konuşmasını ve görüş vermemesi için uyarılarda bulundu. Motokuryeler sendika çalışanlarının ve sendikaya bağlı insanların alandan uzaklaşmasını talep etti. Aynı zamanda basının alanın dışından çekim yapmasını istedi.
Şu an aramızda Trendyol kıyafeti giyen ama bizden olmayan insanlar var. Biliyorsunuz ki siz de ben de hiç kimse tespit edemez. O yüzden birkaç tane kuralımız var. Buna uymamız gerekiyor. Çünkü sosyal medyada bizi kötü göstermeye, itibarsızlaştırmaya çalışabilirler. Bu olursa da biz buradan hiçbir şekilde sonuç almadan ayrılmış oluruz. Ve bunu hiçbirimiz istemiyoruz.
Taraftar kızlar sadece bizden çağırdıklarını geliştiriyor. Hakkımız olanı versinler sadece. Bizler hakkımız olana kadar gidiyoruz buradan.
Hayır! Öyle ne kadar buradan?
Arkadaşlar tamam, hakkımız olanı ve biliyorsunuz pandemi koşullarının en ağır döneminde bizler ölümlü ağır ağır çalıştık. Ölümler biz de kuruyoruz arkadaşlar. Biz de kuruyoruz. Bizler gitmiyoruz arkadaşlar hakkımız olana kadar. Üstümdeki Karayolları Taşımacılığı Sendikası biz de kuryeyiz. Tamam sorun yok arkadaşlar, sorun yok, biz de Trendyol kuryesi. Hayır farklı hiçbir şey yok, merak etme.
Doğru söyle abi, üstündekini çıkar. Buradakiler Trendyol. Gerek yok abi. Olsun. Çıkar abi.
Beyler. Bir daha basalım. Orta 10 kişi. Arkadaşlar. Bir kere basmanı geçiyor. Arkadaşlar.
Arkadaşlar. Biz buraya sadece hakkımızı aramaya geldik.
Bizim siyasetle işimiz yok.
Bizim onunla bununla bir şeyimiz yok. Biz size çekim yapmayı demiyoruz, yanlış anlamayın. Ama içerimizden değil, dışarıdan bizi çekerek yapın lütfen. Lütfen.
Dönmüyorum.
Öncelikle şunu söylemem gerekiyor. Bizim basına kendimizi kötü göstermememiz gerekiyor. İnsanların bizim ne istediğimizi doğru olarak anlaması, bizim kötü niyetli, art niyetli insanlar olmadığımızı ve sadece hakkını arayan emekçiler olduğumuzu bilmeleri gerekiyor. O yüzden bizler ne kendi aramızda ne de dışarıdakilerle tartışıp kavga çıkarmamalıyız. Çünkü böyle bir şey olduğunda küçük bir kıvılcımdan her şey büyür, polisler işin içine girer ve bizler yolumuzdan sapmış oluruz ve istediğimizi elde edemeyiz.
Sporun gündemiyle devam edelim.
NBA'de Houston Rockets forması giyen milli basketbolcumuz Alperen Şengün, Los Angeles Lakers karşısında müthiş bir performans ortaya koyarak kariyer sayı rekorunu kırdı. Alperen'in performansı 140-132 kaybeden Houston için yeterli olmadı. Alperen Şengün, Shaquille O'Neal'ı geçerek NBA tarihinde 30 sayı, 10 rebound ve 5 asist ile istatistikleri yakalayan en genç pivot oldu. Zira Türkiye Kupası'nda tek maç eleme usulüne göre oynanacak son 16 tur mücadelesi bu akşam başlıyor. Sivasspor, Karacabey Belediyespor, Antalyaspor, Kayserispor, Alanyaspor, Galatasarayspor maçları yapılacak.
Evet, Muharrem Palaz, Doğan Özkan, Serap Baykal bizimle birlikte bu yayında da çok teşekkür ediyoruz. Fikirlerini, düşüncelerini bizimle paylaşmışlar. Muharrem Palaz diyor ki bu seçimde seçim güvenliği çok önemli. Demirtaş bugün özellikle buna dikkat çekti. CHP'nin öncülük yapmasını istedi diyor. İzleyicilerimiz de Selahattin Demirtaş'a katılan izleyicilerimiz var. Ayrıca HDP'den şartsız koşulsuz sessiz destek isteniyor. Hatta desteğini göstererek yapma deniliyor. Belediyelere desteğini göstererek yapma deniliyor diyor. Belediyelere kayyum atanırken, yöneticiler tutuklanırken, hazine payına bloke konurken, kapatılmaya ses çıkarmazken nasıl bir destek bekliyorlar HDP'den diye bir izleyicimiz Muharrem Palaz'da ve bir yorumda bulunmuş, siyasi bir yorum. Yavaş yavaş bülteni sonlandıracağız. Sizlere bizi izlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Bizi izlemeye devam edin lütfen. Çok sağ olun. Yorumlarınızı, fikirlerinizi bizlerle paylaştığınız için Rüken Kaya demiş ki İYİ Parti kazanılmış Büyükşehir Belediye Başkanlarının başarısını kendi başarısı olarak gösteriyor ve yine HDP'yi yok sayıyor. sorun buradan kaynaklanıyor demiş. İzleyicilerimizin çoğunluğu altılı masayla HDP'nin açık bir şekilde yan yana gelmesini istiyor. Anladığımız kadarıyla HDP ile altılı masanın yan yana gözükmesine rahatsızlık duymayan isimler. Trendyol Go kuryeleri haklıdır. Yanındayız, destek verelim. Anlaşma sağlanana kadar alışveriş yapmayalım. Halkın gücünü görsünler. Kemal Sunal'ın dediği gibi işçi kardeş, patron kalleş demiş Muharrem Palas. Çok teşekkür ediyoruz bu yayında bizlerle olduğunuz için, bizi izlediğiniz için, gündemi bizden takip ettiğiniz için. Yarın yine burada olacağız. Kemal Kılıçdaroğlu bugün sert sözler söyledi. Bakalım Sadat'tan bir açıklama gelecek mi, bir cevap gelecek mi? Yarının gündemi bu olabilir. Kemal Kılıçdaroğlu yeniden Sadat'la ilgili bir çıkış yaptı. Biliyorsunuz birkaç ay önce de Canan Kaftancıoğlu ceza aldığında Sadat'ın önüne gitmiş ve Sadat'ı paramiliter bir grup olarak nitelemişti, suçlamıştı. Onun üzerine zaten TV100'deki reklam meselesi de bu nedenle büyüdü. Kemal Kılıçdaroğlu'nun doğrudan Sadat'ı hedef alması ve Sadat'ın da reklam vermiş olması o programa bir tehdit olarak algılandı. Özellikle muhalefet ve CHP seçmeni, CHP çevresi tarafından tartışmalar sürüyor, adaylık tartışmaları sürüyor. Yarın yine karşınızda olacağız. Çok teşekkür ediyoruz. Bizlere katıl butonu ve Patreon üzerinden katkıda bulunabilirsiniz. Hoşça kalın.
Yurt dışına çıkacaklara müjde. Miles & Smiles Garanti BBVA kredi kartlarıyla yurt dışında toplam 60 bin lira ve üzeri fiziki alışveriş yapın. Garanti BBVA'daki varlık tutarınıza göre tek yön uçak bileti değerinde 8500 mil kazanın. 30 Nisan'a kadar ilk alışverişinizden önce bonus flash'tan kampanyaya katılmayı unutmayın. Ayrıntılı bilgi Miles & Smiles Garanti BBVA.com ve bonus flash'ta. Miles & Smiles kredi kartları 2000 yılından beri Garanti BBVA'dan.